Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumme salli ve sellim ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bi adedi zerratil kainat ve mürekkebatiha ve tesbihatiha ve tekbiratiha. Amin. Esselamu ala men ittaba'al huda ve'l melamu ala men ittaba'al hawa. 28. mektup, 7. mesele. Beşinci işaret. Risaleler umumiyetle pek çok intişar ettiği halde en büyük alimden tut ta en âmi adama kadar ve ehli kalp büyük bir veliden tut ta en muannit dinsiz bir felsefe kadar olan tabakat-ı nas ve taifeler o risaleleri gördükleri ve okudukları ve bir kısmı tokatlarını yedikleri halde tenkit edilmemesi ve her taife derecesine göre istifade etmesi doğrudan doğruya bir eseri inayet-i Rabbaniye ve bir keramet-i Kur'aniye olduğu gibi çok tetkikat ve taharriyatın neticesiyle ancak husur bulan o çeşit risaleler fevkalade bir süratle hem idrakimi ve fikrimi müşevveş eden sıkıntılı inkıbaz vakitlerinde yazılması dahi bir eser-i inayet ve bir ikram-ı Rabbani'dir. Evet, ekser kardeşlerim ve yanımdaki umum arkadaşlarım ve müstensihler biliyorlar ki 19. mektubun 5 parçası birkaç gün zarfında her gün 2-3 saatte ve mecmu 12 saatte hiçbir kitaba müracaat edilmeden yazılması, hatta en mühim bir parça ve o parçadaki lafzı Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam kelimesinde zahir bir hatem-i nübüvveti gösteren 4. cüz 3-4 saatte dağda yağmur altında esber yazılmış. Ve 30. söz gibi mühim ve dakik bir risale 6 saat içinde bir bağda yazılmış. Ve 28. söz Süleyman'ın bahçesinde bir, nihayet 2 saat içinde yazılması gibi ekser risaleler böyle olması ve eskiden beri sıkıntılı ve münkabız olduğum zaman en zahir hakikatleri dahi beyan edemediğimi, belki bilemediğimi yakın dostlarım biliyorlar. Hususan o sıkıntıya hastalık da ilave edilse, daha ziyade beni dersten, teliften men etmekle beraber, en mühim sözler ve risaleler, en sıkıntılı ve hastalıklı zamanımda en süratli bir tarzda yazılması, doğrudan doğruya, bir inayet-i ilahiye ve bir ikram-ı Rabbani ve bir keramet-i Kur'aniye olmazsa nedir? Şimdi bahsimiz Cenab-ı Hakk'ın her asırda istihdam ettiği özel olarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın adeta özel ders verdiği şahsiyetlerin hem Kur'an'ın hem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yardımına ne derece nail olduklarını anlatan ve risalelere tekabül eden güzel bir dersi inşallah bu akşam müzakere edeceğiz. Bediüzzaman Hazretleri "Dert benimdir, deva Kur'an'ındır" adeta sloganıyla Cenab-ı Hak'tan yardım istemiş ve Cenab-ı Hak da Kur'an vasıtasıyla, sünnet-i Resulullah Aleyhisselatü Vesselam vasıtasıyla bu asrın dertleri olan ne varsa manevi olarak, manevi bir hekim hükmünde olan Üstadımız Bediüzzaman Hazretlerine Cenab-ı Hak nasip eylemiş. Çoğu risaleler aklında yokken, ya birisinin o anda soru sorması veya halet-i ruhiyeye bir anda o gibi manaların inkişaf etmesiyle, yaz kardeşim demek suretiyle yazdırmış, çok kısa bir sürede, fakat o işle uzman olan insanların da ciddi manada tetkikatından geçmek suretiyle, bazıları tenkitle, Bazıları da farklı bir niyetle, yani istifade etmek niyetiyle okudukları halde hepsi elhamdülillah istifade ettik ya da tenkit edecek bir nokta bulamadık demek suretiyle karşılamış. Bediüzzaman Hazretleri'ne daha küçükken Siirt uleması o zaman demişler ki bu zatta özel bir durum var, özel bir vaziyet var, özel bir inayet var demişler. Ve o zamanki alimler Bediüzzaman Hazretlerine eski ismi Said diyelim mesela. Molla Said demiş, derlermiş. Bu bizim zamanımızın Bediüzzamanı olsun demişler ve o lakabı onlar uygun görmüşler. Yani Bediüzzaman lakabını ne kendisi kendine takmış ne de bir ön isim olarak annesi, babası ya da bir büyüğü takmıştır. Öyle yok. Alimler bu zatın güzelliğini görmüşler. Zamanımızın güzelliği ya da zamanımızın bedisi adıyla Bediüzzaman unvanıyla o zaman böyle bir unvan vermişler. Olmuş Bediüzzaman Hazretleri'nin lakabı Bediüzzaman Said Nursi ya da Bediüzzaman'ın meşhur. Fakat Risaleler daha sonra yazıldıktan sonra o isim bana emaneten ve ariyeten takılmıştı. Onlar bir şey hissetmişlerdi. İleride Risale-i Nurlar yazılacak diye şimdi o emanet ismi sahibi olan Risale-i Nur'a tevdi ediyorum diyor. Emaneten bana verilmişti. Bugün okuyacağımız şeylerden göreceğiz ki çok mükemmel risaleler, harikulade risaleler, insanların muhtaç olduğu kitaplar öyle bir şekilde yazılmış ki inayeti ilahiyeyi, ilahi yardımı bütün çıplaklığıyla gösteriyor bize. Şimdi bu risalelerden bazılarının özelliklerini de inşallah arz etmeye çalışacağım. 28. mektup, 7. mesele, 7. sebep, 5. işaret. Risaleler, risale kitap demektir. Umumiyetle, çoğunlukla pek çok intişar ettiği halde, yayıldığı halde nerelere yayılıyor? Arkadaşlar, bunları ilim adamları okumuş. Bunları imanını inkişaf ettirmek isteyen insanlar, samimi insanlar okumuş. Bunları çok münekkit olan, diyelim mesela medrese hocaları okumuş. Ondan sonra ehli ilim, ehli fen okumuş. Bazıları istifade etmek, bazıları tenkit etmek niyetiyle. Ama çok intişar ettiği halde bakıyoruz ki çok güzel bir netice ortaya çıkmış. En büyük alimden tut, en büyük alim, o zamanki alimlerin çoğunu sıralayabiliyoruz. Ta en âmi adama. Âmi derken cahil demiyoruz. Yani medrese eğitimi görmemiş ama imanı inkişaf etmiş olan zatlar. Avam diyoruz, âmi diyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a da Nebiyyül Ümmi deniyor. Yani okuma yazması olmayan ama bütün ilimlere vakıf. Ümmi olan peygamber. Sadece zahiren okuma yazması olmadığından bu ifade okulur. Yoksa haşa cahil manasında değil. En âmi adama kadar, en büyük alimden tut, en âmi adama kadar bir. Ve ehli kalp büyük bir veliden tut, burada mutasavvuflar, ondan sonra mürşitler, ehli tarikat olan büyük zatlardan tut, ta en muannit, en inatçı, dinsiz bir felsefe kadar olan tabakat-ı nas ve taifeler. O risaleleri gördükleri, önce görüyor ve okudukları ve bir kısmı tokatlarını yedikleri halde tenkit edilmemesi. Şimdi tenkit olmuş ama tenkit iki kısımdır. Birisi alır bir eseri, sünnete göre şu yanlışları var, Kur'an'a göre şu yanlışları var, İcma-ı ümmete ve icma-ı alimlere, ulemaya karşı baktığımız vakit şu yanlışlarını bulduk demek var. Bir de sırf tenkitten, yanlış bir histen, kendisi ilmen değil, sadece birilerinin nazarını bulandırmak niyetiyle yapılan tenkitler var. Elbette risalelere birileri tenkit edecek. Tenkitler de yapılmış ama dediğimiz tenkitler ikinci sınıfa girmiş. Yani kalkıp da şu ayete göre, alimlerin de kabul ettiği genel manaya göre Bediüzzaman şurada yanlış yapmıştır diyecek bir Allah'ın kulu çıkmadı. Demişse de insanları aldatmak için o tabirleri kullanmış. Yoksa o ölçülere göre, ölçütlere göre bir yanlış ortaya çıkmış değildir. Ama biz şu anda diyebiliyoruz ki, mesela bu tenkitleri yapanlardan birisi Mustafa İslamoğlu'dur mesela. Diyor ki bazı zatlar kendini çok beğeniyor. Cenab-ı Hakk'a ait olan tabirleri, isimleri kendilerine takıyorlar. Haşa şirke girmişler. Kim bunlar? Birisi Mevlana'dır, birisi Bediüzzaman'dır. Şimdi burada bu zatın yaptığı bu yanlışın ne ayete, ne hadise, ne de İslam alimlerinin genel manada kabul ettikleri ölçüye girmiyor. Hazreti Mevlana'ya o tabiri o zamanki ulemalar, ehli fazl olan zatlar vermiştir. Mevlana bir cihetle de Allah'a kul olan zat demektir, köle demektir. Şimdi bu zat kendisine köle tabirini diyelim mesela uygun görmüş. O zamanki alimler de çok takdir etmişler. 700-800 senedir de aynı şekilde o zata bunlar yine takdirkar bir şekilde alimler arasında meşhur olmuş. Fakat birisi geliyor sırf o zatı makamından düşürmek niyetiyle böyle bir ifade kullanıyor. Tarihte Bediüzzaman-ı Hemedani isminde bir zat var. Şairdir, fazıldır, kamildir. O zamanki alimler ona böyle bir ünvan vermişler. Bu asırda da Bediüzzaman'a böyle bir ünvan vermiş. Hem de büyük alimler. Diğerleri de demişler ki bu zata yakışır. Birisi geliyor sırf kıskançlıktan ya da farklı bir niyetten böyle bir makamdan Bediüzzaman'ı düşürmeye çalışıyor. Biz de diyoruz ki siz davanızı ispat edemiyorsunuz, edemediniz. Ama sizin ehli sünnete yönelik yaptığınız tenkitler var. İlim noktasında yaptığınız yanlışlar var. Bunları biz hem kitaba göre, hem sünnete göre, hem icmaya göre sizin yaptığınız yanlışları gösteriyoruz. Ve bununla alakalı özel olarak bir site de açıldı. Dolayısıyla birisinin tenkit yapması bazen alimane oluyor. Ortaya da kriterleri koyacak. Birilerinin yaptığı tenkit kesinlikle ilme dayanmaz. Hisse dayanır. Sadece avam ve cahil olan insanlara hitap edebiliyor ki Bediüzzaman'a yapılan tenkitler de bu nevden, bu cinsten olduğunu da müşahede ediyoruz. Evet. Her taife derecesine göre istifade etmesi. Her taife derecesine göre istifade etmesi. Arkadaşlar, mesela 10. söz var. 10. söz öldükten sonra dirilmenin mümkün ve vaki olacağını 2 kere 2 4 eder derecesinde ortaya koymuş 10. söz. Haşir Risalesi. O bahsin sonunda şöyle bir kayıt var. Üstadımız diyor ki bütün ulema-i İslam haşir bir mesele-i nakliyedir, akli değildir diye ittifak etmişler. Ve bütün İslami hükemalar, İslami felsefeciler, hükema-i İslam el haşru leysa ala makaisi akliye demişler. Haşir kesinlikle aklın mukayesesine tabi olmayan ve Cenab-ı Hak emrettiği için, söylediği, buyurduğu için kabul ettiğimiz bir mesele cinsindendir demişler ve izah edememişler. Cenab-ı Hakk'a haşrin emaratı adedince şükürler olsun ki şu anda 10. sözde ve 29. sözde bunu güzel bir şekilde hem de en küçük bir çocuğun da anlayabileceği bir surette izahını Allah nasip eyledi. Bunun da sebebini anlatıyor. İsmi Kadir ve ismi Muhyi'nin azami mertebesine mazhar olamayan bir insan haşri ancak taklittir demek suretiyle kabul etmek mecburiyetindedir. İzah etmek istiyorsa birisi Cenab-ı Hakk'ın Muhyi ve Kadir isminin de azami tecellisini ne yapması lazım? Cenab-ı Hakk'ın izniyle, keremiyle alması lazım. Şimdi bunları Bediüzzaman Hazretleri daha önce niyet ediyor haşre dair iki ayet tefsir ve izah edilecek. Hem de bunu söylediği yerde de koca bir muhakimat eseri yazmış. Alimlerin, tefsir yazmak isteyenlerin, öyle bir seviyeye gelenlerin tefsir yazarken dikkat etmesi gereken genel kaide ve kurallar adı altında muhakimatı yazmış Bediüzzaman. Bu bahsin sonunda da İki ayet tefsir ve izah edilecek haşirle alakalı diyor. Nahu bismillahirrahmanirrahim diyor. Yani öyleyse bismillahirrahmanirrahim ile başlarım diye bir duadır bu deyip yazamıyor. Niye yazamıyor? Cenab-ı Hak ihsan edecek ki yazabileyim diyor. Demek ki zamanı gelmemiş, ihsan ve ikram edilmiyor. Ama daha sonra Abdullah Cevdet ismindeki bazı insanlar, ismindeki bir insan ve onun gibi bazı insanlar öldükten sonra dirilme kesinlikle yoktur ve böyle bir mesele haşa safsatadır diye bütün milli eğitim kitaplarında ve okullarında okutulmak ve anlatılmak suretiyle devlet eliyle başlatılan bir çalışmaya başladıkları bir vakitte Cenab-ı Hak Bediüzzaman Hazretleri ciddi manada içi yandığından dolayı ihsan ediyor. Dert benimdir, deva Kur'an'ındır. Eğridir gönlün keni arında Şamlı Hafız Tevfik ismindeki bir abimizle Allah rahmet eylesin bulundukları bir vakitte Bismillahirrahmanirrahim Fenzur ila eser rahmetillah keyfe yuhil arda ba'da mevtihe inne zâlike le muhil mevte ve huve ala kulli şeyin kadir ayetini 40 defa okuduktan sonra yaz kardeşim deyip yazdırıyor. Diyor ki Bediüzzaman bu inayet değil de nedir diyor yani. Dolayısıyla Allah bu asrın insanların ihtiyacına binaen ve manen yanmalarının hasıl olan dualarına binaen benim gibi bir biçarenin eliyle bu asrın ihtiyaçlarını nasip etmiş. Cevaplarını nasip etmiş. Böyle bir eseri ihsan eylemiş. Yani eseri yazdırtan Bediüzzaman'ın ilminden ziyade bu zamanın insanların ihtiyaçlarıdır. İmam-ı Gazali Hazretleri'ne de zamanda o eserleri yazdıran yine o asırdaki insanların ihtiyaç duyduğu meselelerdir. Onlar da dua etmişler. Cenab-ı Hak elbette maddi ilaçları maddi hekimlere nasip ettiği gibi manevi ilaçları da manevi hekimlere nasip ediyor. Kim yanıyorsa içi ve kim fiili bir şekilde de bunu ciddi manada yazabilecek bir durumda bulunuyorsa Allah böyle insanlara nasip ediyor. Niye bana yazdırdı demenin de bir manası, yazdırılmadı demenin de bir manası yok. Allah kimi istiyorsa ya. Bu mesele daha çok peygamberler zamanında daha mükemmel olmuş. Niye bana peygamberlik gelmedi de filana geldi? Ya onu seçen Allah'tır senin. Değil mi? Bunu istemek de olmaz ki. Cenab-ı Hak istediği kula istediği vazifeyi verir. Bir Farsça ifade var. Dadi hak, ra kabiliyet, şart, nist. Cenab-ı Hakk'ın vergisi için kabiliyet şart değildir. İstediğini Allah verir. Bu alimdir ona vereyim. Onsa bu cahildir ona vermeyeyim. Öyle bir şey yok. Cenab-ı Hak istediği kulu seçer, istediği kula vazife yaptırır. Ve bir kerameti Kur'aniye olduğu gibi çok tetkikat ve tahriyatın neticesiyle ancak husul bulan o çeşit risaleler fevkalade bir süratle bakın çok terakki şey lazım, çalışma lazım, tahriyat ve inceleme lazım arkadaşlar. Bunlar için koca koca kütüphaneler lazım. Oturacaksın, ayetlerin tefsirlerini araştıracaksın. Oturacaksın, hadislerin izahlarını ve şerhlerini okuyacaksın. Oturacaksın, alimlerin, müçtehitlerin yaptıkları çalışmaları öğreneceksin. Ondan sonra bütün bunlara muvafık olan bir eser ortaya koyacaksın. Bununla beraber ilim adamlarının da kabul edebileceği şekilde de o dengeyi muhafaza edeceksin. Bediüzzaman Hazretleri'ne bakıyoruz. Kur'an'dan başka yanında hiçbir kitap yok diyor. Ne demek? Kur'an'dan başka üstadım yok. Kur'an ve sünnet. Diğerleri de zaten daha önce mukaddemat ve ihzariye dediğimiz bir başlangıç manasında Cenab-ı Hak ona ciddi manada kitaplar okutmuş. 90 kadar cildi Cenab-ı Hak ezberletmiş. Onları devamlı tekrar etmek suretiyle 3 ayda bir tekrar ediyormuş. Onlar da bu manada çekirdek hükmünde kalbine, ruhuna yerleşmiş. Bize bazen sorularla İslamiyet'ten soru geliyor arkadaşlar. Dünyanın her tarafından Cenab-ı Hak nasip ediyor. Buraya sorular geliyor bu araştırma merkezine. 14 ayrı dilden yayın yapılıyor. Bir soru geliyor. Bu işin uzmanı olan zata gönderiyoruz. Ayetle alakalı bir tefsir isteniyor. 10 tane tefsir açıyorum diyor. 10 tane tefsir. Hiçbir tefsirde çıt yok diyor. Hiçbir tefsir bir şey konuşmuyor. Doğru mu abi? Hiçbir tefsirden bir ilham yok, bir haber yok, bir bilgi yok. O ayetle alakalı. Şimdi meseleyi değerlendirirken böyle değerlendireceğiz. Burada akademisyen olan abilerimiz var. Ben görüyorum. Biz de bir nebze çalıştık. gelin bir makale yazın. Hem de hakemli bir dergiye, hem de uluslararası kritere sahip olan bir dergiye gönderin. Ve siz 6 saatte, 3 saatte bir makale yazın. Mümkün değil arkadaşlar. Mümkün değil. Birazdan okuyacağız. Öyle risaleler var ki, Kur'an'ın tılsımını açan ya da bazı ayetlerin tılsımını, sırlarını açan bir makale, bir kitap. Ama bunu telif ettiği süreye bakıyorsunuz 5-6 saat arkadaşlar. İçinde hem dini ilimler hem fenni ilimler mevcut. İçinde 40 tabaka dediğimiz insanların tabakalarını doyuracak ilimler mevcut. Allah'ın inayeti olmazsa bir beşer olarak, bir fert olarak bunu yazmak mümkün değil. Bezansteri bir ferttir. Kendisi kendi tabiyle ben dertlendim, Kur'an da ilacımı nasip etti diyor. Dertlenmek ne demek? Ya Rabbi, bu ahir zamanın insanlarının imanlarının kurtulması için Ya Rabbi benim gibi bir biçareyi, benim gibi bir acizi kendi tabiriyle istidam eyle Ya Rabbi. Bu duayı hepimiz yapalım. Belki Bediüzzaman Hazretleri gibi bir 33 sözü yazamayız mesela. O ayrı bir alan. Ama hiç olmasa bu derse bir 5 kişi daha fazla getirebiliriz. Bunu birisi desin ki ben çok çalışıyorum ama adam getiremiyorum. Ben o adamın ayağını elini öperim yani. Herkesin yapabileceği bir şey var. Kim dertlenirse dermanını bulur. Zahiren muvaffak olamadık. Ama biz makbul oluruz. Çünkü makbuliyet ayrıdır. Muvaffakiyet ayrıdır. Bazı zatlar var. Bu ahir zamanda da gördük. İslam kisvesi içerisine çıktılar. Hatta Risale-i Nur kisvesi içerisine çıktılar. Milyonları etkilediler. Ama akıbetine bakın. Allah muhafaza. Bazı samimi insanlar var. Oturuyor ömrü boyunca birilerine okuyayım diyor. Belki etrafında 4-5 kişi oluşmuş. Belki 15-20 kişi oluşmuş. Ama bu zat zahiren muvaffak olmamış gibi görünüyorsa da önemli olan nedir? Cenab-ı Hakk'ın bunu makbul bir kul olarak kabul etmesi. Her insanın üzerinde yapabileceği işlerden dolayı mesuliyet vardır. Sorumluluk vardır. Maddi imkanı olan bir insan ondan sorumludur. Komşusunu getirebileceği halde getirmeyen, en azından davet etmeyen bir insan da mesuldür. Başka bir insan da farklı bir alanda bir mahareti var. Onu kullanmazsa, o sermayesini kullanmazsa o da oradan mesuldür. Kur'an kursunda diyelim mesela. Benim bir yeğenim var. Eğer böyle bir yer için ben teklif etmezsem, Kur'an kursumuza getirin çocuğumuzu orada okutalım demezsem, oraya geldikten sonra da hoca ona sahip çıkmazsa, herkesin kendi derecesine göre mesuliyeti vardır. Yoksa bu ümmet nasıl kurtulacak? Değil mi? Bu insanlar sahili selamete nasıl çıkacak? Elbette buna ciddi manada dikkatli olmak icap eder. Çok tetkikat, inceleme ve tahariyatın, araştırmanın neticesiyle ancak husul bulan, meydana gelen o çeşit risaleler fevkalade bir süratle hem idrakimi ve fikrimi müşevveş eden sıkıntılı inkibas vakitlerinde yazılması dahi bir eseri inayet ve bir ikram-ı Rabbani'dir. Bazen bakıyorsunuz, bir insanın başına küçük bir hadise geliyor, ismini soruyorsun, ismini hatırlamıyor. Başınıza geldi mi bilmiyorum. Adamın ismini soruyorsun, adam böyle bakıyor. Babasının ismini soruyorsun, şaşırıyor. Niye? O anda başına bir musibet gelmiş, sıkıntı gelmiş. Bediüzzaman Hazretlerini, arkadaşlar, Denizli hapsine atıyorlar ve ciddi manada sıkıntı veriyorlar, oradan meyve risalesi yazıyor. Hadi bakalım. Nasıl izah edeceksiniz bunu? Afyon hapsine gönderiyorlar. Münkabız ve sıkıntılı bir ortamda. Oradan El Hüccetü Zehra dediğimiz çok seviyeli, mükemmel bir eser yazıyor. Ne diyeceksiniz buna? Mesela. Ortada hadise. Eskişehir hapishanesi gibi sıkıntılı bir hapse gönderiyorlar. Eskişehir hapishanesine Bediüzzaman Hazretleri 30. lem'ayı İsmi Azam Risalesi'ni yazıyor ki İmam-ı Ali Efendimiz'in Allah'ın isimleri şu kadardır. İşlerinde de İsmi Azam olarak şu 6 ismi tespit ettim dediği Fert, Hay, Kayyum, Hakem, Adıl ve Kudüs isimlerini mükemmel manada herkesin istifadeci şekilde ne yapıyor? İzah ediyor. Şimdi ne diyeceksiniz buna? Ben hapse girsem kendimi nasıl kurtarırım diye müdafaamı yazmaya çalışırım. Değil mi? Bana avukat getirin diye şey yaparım. Arkadaşlar ya ne olursunuz suçsuz olduğumu gidin şuraya buraya ilan edin derim. Bezanser oturuyor eser yazıyor. Arkadaşlar düşmanı bile olsa böyle bir insan takdir edilir ya. Takdir eder ya. Peki niçin bunu yaptın? Şeytan-ı racimden başka herkes benim hizmetime diyor şey olması lazım. Taraftar olması lazım diyor. Şeytan-ı racimden başka. Niye? Çünkü şeytan istiyor ki insanlar bozulsun. Ondan başka vatanını seven solcu bile madem ki insanlar bu yolla kurtulacak sana helal olsun demesi lazım ya. Niye? Çünkü insan imanını kurtardı mı? Ondan sonra ahlaklı faziletli oldu mu? Bunun için fazla polise de ihtiyaç yok. Ondan sonra şuna da buna da ihtiyaç yok. Ya. Mesela 1000 tane ahlaklı, faziletli, Allah'tan korkan, ahirette hesap vereceğine inanan insanın idaresi mi daha kolay? 1000 tane. Yoksa 10 tane serkeş, serseri adamın idaresi mi? Belli. Ya. Onun için Bediüzzaman Hazretleri'nin içinde bulunduğu şartlara baktığımız vakit en münkabız, inkıbas hali, en sıkıntılı, ondan sonra en böyle insanın artık hiçbir şeye karışmayayım diyeceği korkulu ortamda yazdığı risalelere bakın. Nasıl neşretmiş o da. Çaydanlık getiriyorlar kendisine. Çaydanlığın altına yazdığı eseri veriyor. Onlar da götürüyor. Abi böyle postacılar oluşmuş. Ondan sonra her tarafa bunları yazıp neşretmişler. 600 bin nüsha devletin dini bir eser yazdırılmasın dediği vakte yazılmış. Ya Osman Yüksel Serden Geçi diyor ki İman tekniğe meydan okudu. Matbaaların ben bunları basamam. Biz bunları basamayız. Başımıza bir hal gelir dediği vakitte insanların her birisi matbaa gibi çalışmış. Hem gündüz tarlada çalışıyor adam. İşinde çalışıyor adam. Hem de akşam oturuyor abi. Bismillah deyip yazıyor. Biz bir adam çağırmaktan aciz olduğumuz vakitte bunu göremiyorsak o zaman biraz da kendimizi çek edelim. Akşam ya ben çok yorgunum, derse gitmeyeyim diyoruz. Adam oturuyor, risale yazıyor arkadaşlar. Hem de evimi basarlarsa beni de çoluk çocuğumu da götürürler denilen bir vakitte. Bu inayet değil de nedir yani? Ne diyeceksiniz buna yani? Allah'ın ihsanı, ikramıdır. O zatlar da bunu istediklerinden dolayı değil mi? Allah da onları ahir zamanın mücahitleri içerisinde inşallah yazmıştır diye biz ümit ediyoruz yani. İnşallah. Cenab-ı Hak bizi de onlardan eylesin. En azından bizi onlara dost eylesin inşallah. Evet, ekser kardeşlerim ve yanımdaki umum arkadaşlarım ve müstensihler yani yazanlar biliyorlar ki 19. mektubun 5 parçası birkaç gün zarfında her gün 2-3 saatte ve mecmuu tamamı 12 saatte hiçbir kitaba müracaat edilmeden yazılması. Bakın arkadaşlar. Hatta en mühim bir parça ve o parçada lafz-ı Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam kelimesinde zahir bir hatem-i nübüvveti gösteren 4. cüz 3-4 saatte dağda yağmur altında ezber yazılmış. 19. mektup yaklaşık 100 sayfa kadar bir yer. 300 tane kadar içinde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mucizesi var. 4000 kadar da ravi ismi zikredilmiş. Yani bunu hem şu hem şu hem şu kitaplarında şunlardan şunlardan şunlardan almak suretiyle bu rivayeti bize kadar getirmişler denilen o 4000 ismi Bezanser orada kaydetmiş. Yanında kitap var mı? Yok. Nerede yazmış? Bağda yazmış. Cennet bahçesi denilen Süleyman abinin diyelim mesela ya da başka yerlerde yazdığı eser. Nasıl yazmış bunu? Allah'ın inayetiyle demezseniz bir şahsa verirseniz orada yanlış yaparsınız diyor burada. Allah'ın inayetinden başka bir şeyle izah etmeyin diyor. Burada onunla alakalı kısa bir şey var okuyacağım izin verirseniz. 19. mektup bu risale 300'den fazla mucizatı beyan eder. Risalet-i Ahmediye'nin aleyhissalatü vesselam mucizesini beyan ettiği gibi kendisi de o mucizenin bir kerametidir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ın gösterdiği mucize ama o mucizeleri kerametli bir şekilde burada yazmış. 3-4 neviyle harika olmuştur. Birincisi, nakil ve rivayet olmakla beraber. Nakil ve rivayet. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında bulunan filan şahıs ya da filan şahıslar onlardan da filan nakletmiş. Buhari Hazretleri, Müslim Hazretleri kendi kitaplarında kaydetmiş manasında. Nakil ve rivayet olmakla beraber 100 sayfeden fazla olduğu halde kitaplara müracaat edilmeden ezber olarak dağ bağ köşelerinde 3-4 gün zarfında her günde 2-3 saat çalışmak şartıyla mecmu tamamı 12 saatte telif edilmesi harika bir vakadır. Elhamdülillah. İkincisi yine bu risale ile alakalı. Bu risale uzunluğuyla beraber ne yazması usanç verir ve ne de okuması halavetini kaybeder. Çok enteresan bir şey söyleyeyim size. Burada master doktora yapan arkadaşlarımız var belli. Ben kendi doktoramın savunmasından sonra doktora tezimi okumadım. Arkadaşlarımızın da profesör, doçent arkadaşlarımızın da arada bir ihtiyacı olmasa bakmıştır. Yoksa okuyayım da bir ilmim artsın, feyzim artsın diye okuyan doğrudur bir akademisyen yoktur. Bezansteri kendi eserini 500 defa okuduğu yerler var. 500 defa. Talebelerinden bunu 50, 60, 70 belki daha fazla okuyan talebeleri var. Bizden de bu manada elhamdülillah. Yani nefis ve şeytan gelip de bizi bazen sıkıntıya düşürdüğü vakitler var. Allah bizi muhafaza eylesin. Onları çıkın. Ya bir okuyayım da böyle bir içim açılsın, bir ilmim artsın diye okuduğumuz vakit öyle bir sürükleyici hali var ki. Değil mi? Bu risalede Allah bunu nasip ediyor. Özellikle 19. mektupta bu daha bariz görünüyor diyor. Tembel ehli kalemi öyle bir şevk ve gayrete getirdi ki bu sıkıntılı ve usançlı bir zamanda bu civarda bir sene zarfında 70 adede yakın nüshalar yazıldığı o mucize-i risaletin bir kerameti olduğunu muttali olanlara kanaat verdi. Bir senede 70 kadar bu eser yazılmış elle. Arkadaşlar bazı köyler var. İki hacı bir hocadan başka herkes yazıyor diyor. İki hacı bir hocadan başka. Herkes o eserleri yazıyor. Nasıl bir iman? Nasıl bir şevk? Bazıları da ne yazdığını bilmiyor ha. Avamdır. Okuma yazması da yok. Ama diyor bu eserlerde bir şey var diyor. Oturuyor. Burada bir çizgi var. Elif. Elif olduğunu da bilmiyor belki de. Onu çiziyor. Burada bir B var. Neyse. Böyle böyle yazmış. Adam bakıyorsun ki hayatı boyunca belki 5 tane, 10 tane kitap yazmış. Alim olduğu halde üniversiteyi bitirdiği halde 5-10 tane kitap okumayan insanlar var arkadaşlar. Bunu öyle değerlendirin yani. 5-10 tane kitap yazmak ne ki demeyelim yani. 5-10 tane kitap okumayan üniversite mezunu bizim ülkede çok. Gidin başka yerlerde Japonya'ya ve İngiltere'ye özellikle bunlar daha çok barizdir bu noktada. Adam otobüste gidiyor, trende gidiyor, ellerinde kitap var. Biz kendimize bakalım. Biz matbu kitap okumuyoruz, kainat kitabını okuyoruz. Etrafı seyretmek suretiyle. Hepimiz herhalde biraz öyleyiz değil mi? Elinde kitap okuyan, elinde kitap tutan çok az insan vardır. Genellikle biz ne diyoruz? Diyoruz ki ya Rabbi senin gönderdiğin iki tane kitap var. Birisi kelam sıfatından gelmiş Kur'an-ı Kerim'dir. Onu çok nadir okuyorsam da ikinci kitabın var. Bu da irade sıfatından gelmiş kainat kitabıdır. Ben bunu elhamdülillah çok pikniğe gitmek suretiyle okuyorum. Otobüste, trende, çeşitli yerlerde giderken bu manada arabayla da elhamdülillah kainat kitabını hiç boş bırakmıyoruz. Bazen Cenab-ı Hak böyle ay tutulması gibi vesilelerle de yüzümüzü yukarıya çeviriyor semaya. Oradan da böyle ayı seyrediyoruz. Maşallah subhanallah ya maşallah subhanallah. Her gün çıkan bir şey bu ya. Güneş tutuluyor maşallah subhanallah deyip biraz yüzümüz oraya dönüyor. Ya bu her gün böyle. Şu güneş dünyadan 1 milyon 300 bin kat büyük. Hangi zincirlerle orada durdurulmuş mesela, tutturulmuş? Hangi halatlarda orada tutturulmuş? Şu mükemmel denge hangi şeyle orada tutturuluyor arkadaşlar? Ha bunu bir Müslüman olarak herhalde hepimizin iyi bir şekilde analiz etmemiz gerekiyor. Elhamdülillah bu kitaplarda baştan sona bunlar anlatılıyor. Üçüncüsü acemi ve tevafuktan haberi yok. Ve bize de daha tevafuk tezahür etmeden evvel onun ve başka 8 müstensiğin birbirini görmeden yazdıkları nüshalarda lafzı Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam kelimesi bütün risalede ve lafzı Kur'an 5. parçasında öyle bir tarzda tevafuk etmeleri göründü ki zerre miktar insafı olan tesadüfe vermez. kim görmüşse kat'i hükmediyor ki bu bir sırrı gaybidir. Mucize-i Ahmediye'nin aleyhissalatü vesselam bir kerametidir. Ne demek? Sayfaya bakıyorsunuz. Tabi o Osmanlıca yazılan şeyde. Burada Muhammed aleyhissalatü vesselam lafzı var. Burada Muhammed lafzı var aleyhissalatü vesselam. Burada Muhammed lafzı var. Yani metin içerisinde geçiyor. Birleştirdiğiniz vakit büyük bir Muhammed ifadesi çıkıyor. Fesubhanallah. Bunlar da ayrı bir tevafukun güzelliğini gösterdiğini üstadımız ifade ediyor. Ve 30. söz gibi mühim ve dakik bir risale 6 saat içinde bir bağda yazılmış. Bu da çok enteresan. 30. söz. Şimdi 30. söze bakıyoruz. 30. sözde ne anlatılıyor arkadaşlar? İki mühim mesele anlatılıyor. Birisi biz emaneti semavata, arza ve dağlara arz ettik. Onlar taşıyamadı. Ancak insan taşıdı. Fakat bu insan da çok cahil ve çok zalimdir. Ayet-i kerimesini Üstad Bedüzzanisteri 30. lemada sözde güzel bir şekilde anlatıyor. 30. sözde. Ve diyor ki Cenab-ı Hakk'ın bu emaneti mutlaktır. Belli edilmemiştir. Belli edilmediği için de bu kapsama giren her türlü manaya gelebilir. Ve müfessirlerimiz çok farklı farklı güzel manalar vermiştir. Bütün bunlarla beraber benim de zihnime gelen enedir diyor. Ene. Ne demek ene? Yani benlik duygusu. Benlik duygusu. Benlik duygusu ne demek? Cenab-ı Hak bize cüz'i bazı özellikler vermiş. Görmek gibi, ilim gibi, işitmek gibi, konuşmak gibi mesela. Sanatçıklar gibi, sıfatlar gibi. Biz kendi küçücük cüz'i ölçücüklerimizle, sanatçıklarımızla Cenab-ı Hakk'ın muhit sıfatlarına, ihatalı sıfatlarına, külli şuunatına, nihayetsiz tecelliyatına bu bizim küçük şeylerimiz, ölçücüklerimiz kıyas-ı bin nefs oluyor. Yani ölçerek onları anlayabiliyoruz. Mesela ben bu evi nasıl yaptıysam şu kainat da bina gibi yapılmış, imar edilmiş, bunu da yapan bir mühendis var. Kendim yaptığım işten onu anlıyorum. Bakın. Nasıl ki ben bu kitabı yazdıysam şu kainat ve kainat içindeki mevcudat da kitap gibidir. Bunları da yazan bir katip vardır. Mesela ben nasıl ki kendi oğlumu terbiye etmeye çalışıyorsam terbiyeye uymadığı vakit bazen ceza veriyorum. Uyduğu vakitte mükafat veriyorum. Aynı şekilde Cenab-ı Hak da şu dünya okulunda ya da şu dünya evinde bizi terbiye etmeyi peygamberlerle Cenab-ı Hak irade ediyor. Emrini dinleyenlere mükafat, dinlemeyenlere de mücazat veriyor. Kendimizden, kendimizi aşmak suretiyle Cenab-ı Hakk'ın muhit sıfatlarını, külli şuunatını, hallerini ne yapıyoruz? Ölçerek anlayabiliyoruz arkadaşlar. Bunu anlatan 30. sözün o da birinci bölümü. Felsefe jiri almış burada. Peygamberlerin mükemmel vaziyetlerini almış burada, anlatmış. Emin olun ilahiyatta bir doktora talebesi bunu alsın, yazsın, doktora ünvanı verirler. Bunu yazdığı bir tane sadece iki bölümden bir bölüm 6 saatte arkadaşlar. İki bölümü 6 saatte bitirmiş. Bunlardan bir bölümü de bu. Bir talebe alsın bunu doçentlik tezi olarak yazabilir. Çünkü çok farklı özellikleri almış. Adeta hılkatin sınırlarını burada güzel bir şekilde bize gösteriyor. İkinci bölüm ne? İkinci bölüm yine bir ayet-i kerime alıyor. Cenab-ı Hak kainatta atomları, zerratı istihdam ediyor. Atomlar ve zerrat da devamlı hareket halinde. Harekat-ı zerratı şimdiki maddiyunlar, ateistler, tabiyunlar bunu yaratılışın esası gibi kabul ediyor. Allah hesaba katmaz. Oysa bütün bu hareketlerin faaliyetlerin arkasında hikmeti, iradesi, kudreti sonsuz olan bir zat vardır. 2x4 derecesine izah ediyor. Zerrat Risalesi. Zamanın hakikatini burada anlatıyor. Her bir zerre işini yaparken başta Bismillah diyor. İşini bitirdikten sonra Elhamdülillah diyor. Ve bunu da izah ve ispat ediyor. İki risaleyi 6 saatte yazmış Bediüzzaman Hazretleri. Diyor ki bu inayet değil de nedir? Allah'ın bana insanların duasına binaen bir inayeti ve yardımı. Bunu kendisine de vermiyor arkadaşlar. 30. söz gibi mühim ve dakik bir risale 6 saat içinde bir bağda yazılmış. 6 saat. Ve 28. söz. Süleyman'ın bahçesinde bir, nihayet 2 saat içinde yazılması gibi ekser risaleler böyle olması ve eskiden beri sıkıntılı ve münkabız olduğum zaman en zahir hakikatları dahi beyan edemediğimi, belki bilemediğimi yakın dostlarım biliyorlar. Bakın bir de 28. sözden bahsediyor. Bu da cennet bahsi arkadaşlar. Cennet bahsinde ne işledi? Bir ayeti kerime alıp bunun izahını yapmıyor. Başta zaten bunun başında cennetle alakalı ayet var. وَبَشِّرِ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِيَ الْاَنْهَارِ diye başlayan ayet-i kerime alıyor. Ondan sonra akılla izah edilmesi zor olan ve bu asrın insanında bana bunu izah edemezseniz ben bu meseleyi kabul etmem dediği meseleleri teker teker alıyor ve işliyor. Nedir burada? Kusurlu, noksaniyetli, mütegayir, değişken, kararsız, elemli cismaniyetin ebediyetle ve cennetle ne alakası var? Aslında vücut değişken. Bir de devamlı yıkılmaya mahkum. Cennet insanların, mahlukatın yıkılmadığı bir şey. Peki orada cismaniyet değil de sadece ruhaniyet olsa dahi olmaz mı diye Hristiyanların da genel manada kabul ettiği şeyi, akideyi, ateistlerin de bu manada kabul etmediği halde cenneti böyle olması lazım dediği meseleyi Bezansleri alıyor. Cismaniyat lazımdır, beden lazımdır ta ki ruh bütün hissiyatıyla cennetten istifade etsin. Mesela biz şu anda diyelim mesela birisi bir baklava yiyor, ruh ondan istifade ediyor ama bu ruhun istifadesi ne vasıtasıyla ruha gidiyor? Dilimiz vasıtasıyla. Gördüğümüz güzelliklerin hepsinden ruh istifade ediyor ama ne vasıtasıyla? Gözümüz vasıtasıyla. Kulağımız vasıtasıyla da güzel seslerin bu manadaki analizini kulak yapıyor, ruha gönderiyor. Ruh da bunlardan ciddi manada zevk, lezzet, feyiz alıyor. İşte bunu büyüt, cennet diye bu manada güzel bir şekilde izahını yapıyor. İkinci bir şey, cisim eğer hayati olsa eczai bedeni daim terkip ve tahlildedir, inkıraza mahkumdur, ebediyete mazhar olamaz. Şu beden ebediyete mazhar olamaz. Çünkü devamlı yıkılmaya mahkum. Peki o zaman ne oldu? Yemek, içmek, bekay şahsi ve muamele-i zevciye ise bekay nevi içindir ki şu alemde birer esas olmuşlar. Yemek yiyoruz, vücudumuzu devam ettirmek için. Evleniyoruz, neslimizi devam ettirmek için. Peki cennette bunlara ne ihtiyaç var? Üstad Vezenster arkadaşlar, hepinizi bu eseri özellikle okumaya davet ediyorum. Bugün okunan bu 3-4 tanelik risaleleri mümkünse kendi aramızda okuyalım, mütalasını yapalım, göreceksiniz. 2 saatte yazılan şu cennet bahsi 10 saatte mütalaa edilemez. Bırakın yazmak. Mütalaa edemiyorsun 10 saatte. Yeter ki hakkını vererek mütalaa et. Şu 30. söz az evvel okuduğum yeri mütalaa etmeye çalışın. Altından kalkamazsınız. Felsefeciler, yani dindar felsefeciler, ilahiyatçılar otursunlar 30. sözü çözmeye çalışsın. Her okudukça yeni bir mana daha anladım diyorlar. Biz bizzat işin içerisindeyiz. Her okudukça yeni bir manayı Allah nasip etti diyorlar. Madem ki Allah bize böyle bir eser nasip etmiş, şu cennet bahsi de arkadaşlar 2 saatte yazılmış bir eserdir. Epey de geniş. Bir de Ramazan Risalesi. Ramazan Risalesi 9 tane nüktedir. Ramazan hikmetlerini anlatıyor. Kaç saatte yazılmış sizce? 40 dakikada arkadaşlar. Akademik çalışma yapan arkadaşlarımız daha iyi bilir. Otur birkaç sayfalık bir makale yaz. Hadis kitaplarını eğer ilahçıysa yığıyoruz önümüze. Mecburuz buna. Onsa acaba insanların ihtiyacı nedir diye insanların ihtiyaçlarını da analiz edecek şekilde ayrı özellikler olacak. Ondan sonra birkaç gün içerisinde 15-20 gün içerisinde yazıyorsun. Sonra arkadaşlarına gönderiyorsun. Bir bakın arkadaşlar bir tavsiye edin. Eksiklik, fazlalık şu bu. Ondan sonra da gönderiyorsun bir yere. Bir tane makale oluyor. Bezansen her bir makalesi her tabaka insan tarafından okunuyor. Bazıları tenkit için, bazıları taklit için, bazıları istifade için okuyor. Ve elhamdülillah herkesin de bundan kanaati gayet güzel bir şekilde olumlu olduğunu görüyoruz. Bize bazen sorular esamete bir soru geliyor. Bir cümle anahtar oluyor ya, bir cümle ya. Diyoruz ki elhamdülillah ya. Çünkü sorularla İslamiyet çok iddialı bir isimdir. Arkasında Risale-i Nur gibi bir eser olması altından kalkman mümkün değil. Özellikle itikadi meseleler. Özellikle bu asırda ortaya çıkan meseleler. Geçen dediler hocam dediler deistler ortaya çıkmış. Eskiden beri var ama daha şimdi moda oldu artık. Çünkü her zaman yeni bir moda üretiyor birileri. deizm. Dediler ki ya işte Allah kağıtı yapmış ama şimdi karışmıyor. Bakın Allah artık kabul etmek zorundalar. İnkar edemezler. Niye? Çünkü risalelerin içerisinde bulunan bazı özel ifadeler, bunlar bir şifre hükmünde kare gibi oluştu. İmanı aşamayacak, imanı taşmayacak şekilde elhamdülillah set oluşturdu. Bir iğne ustası olmaz. Dünyada buna karşı koyacak, karşı çıkacak Allah'ın kulu çıkmaz. Çıkamaz. Çıkarsa kendisi maskara olur. Bir iğnenin ustasız olduğunu kabul eden bir insan, aklından şüphesi vardır demektir. Ha, Bediüzzaman seri getiriyor. Bir iğne ustası olmuyorsa, şu kainatın hiçbir mahlukunun kendi kendine olması, ustası olması mümkün değil. Bir harf kâdisiz olmaz. Doğru mu? Doğru. O zaman şu insan kelimesi, şu mevcudat kelimesi, şu kainat kitabının kendi kendine yazılması, müellifsiz olması mümkün değildir diyor. Hadi gel bunu aş. Elhamdülillah. İşte bütün bunları Cenab-ı Hak bize nasip etmiş. 23. lemanın sonunda bir saat ve bir matbaa misali var. Deizmin sadece bu yönünü alt üst ediyor. Şimdiye kadar biz normal bir ilim olarak okuyorduk. Ama şimdi bakıyoruz ki deizmi çürüten, deizmin altını adeta bir dinamit hükmünde perişan eden, mahveden mükemmel iki misal. Saat misali, matbaa misali. Burada olan bütün abilerimize ben buradan ilan ediyorum. Okusunlar ve istifade etsinler. Ve varsa bu manada çevremizde hasta bir genç, liseli, ortaokullu, üniversiteli, gel kardeşim seninle burayı okuyalım deyip onun imanına da ciddi manada vesile olsunlar arkadaşlar. Olalım yani. Elhamdülillah. Son şeyi okuyup bırakıyorum. Hususan o sıkıntıya hastalık da ilave edilse daha ziyade beni dersten, teliften men etmekle beraber en mühim sözler ve risaleler en sıkıntılı ve hastalıklı zamanında en süratli bir tarza yazılması doğrudan doğruya bir inayeti ilahiye ve bir ikram-ı Rabbani ve bir kerameti Kur'aniye olmazsa nedir? Hem hangi kitap olursa olsun böyle hakaiki ilahiyeden ve imaniden bahsetmiş ise ala külli hal bir kısım mesaili bir kısım insanlara zarar verir ve zarar verdikleri için her mesele herkese neşredilmemiş. Arkadaşlar bazı meseleler var herkese anlatılmaz. Onun için vahdetül vücud dediğimiz, ehli vahdetül vücud dediğimiz bir grup var. Muhyiddin Arabi Hazretleri'nin başını çektiği ekoldür bu. Biz kitaplarımızı bizden olmayan, makamımızı bilmeyen, makamımıza gelmeyen insanlara haram kıldık diyorlar. Risale'de böyle bir kayıt göremezsiniz. En küçük çocuk da okusun, en büyük filozof da okusun, en büyük bilim adamı da okusun, en âmi bir adam da okusun. İstifade etmek niyetiyle okuyan herkes istifade eder. Ve çok enteresan bir kayıt bize veriyor Bezonsteri. Diyor ki, alimi mürşit koyun gibi olmalı, kuş gibi olmamalı. Bu da çok mühim bir kayıda. Alim-i mürşit, mürşit dediniz mi? Alim dediniz mi? Koyun gibi olacak. Ne demek? Yavrusuna süt verecek. Muhataplarına musaffa safi süt verecek. Kay vermeyecek. Yani kusmuk vermeyecek kuş gibi. Yani Bezansteri binlerce eser okuyacak, süzecek, benim zihnimin bulanmayacağı şekilde bana bir eser yazacak ki ben de burada ne yapayım? Bir koyunun yavrusunun safi süt alması gibi annesinden biz de manevi annemiz hükmünde olan mürşidimizden safi süt hükmündeki bu ilmi alalım, onunla boğulmayalım. Çok mürşitler var, boğuyor arkadaşlar. Adam çıkıyor şeye, vaaz kürsüne, meydan benimdir diyor. Öyle şeyler anlatıyor ki karşıdaki insanların hepsi zehirlenmiş. Bazen haberi olmuyor, bazen de haberi oluyor. Bilerek yapıyor yani. Bezansi diyor ki böyle bir şey yok Risale'de. Elhamdülillah. Allah böyle bir şey nasip etmiş. Halbuki şu risaleler ise şimdiye kadar hiç kimse de çoklardan sorduğum halde su-i tesir, yanlış bir tesir ve aksül amel ve tahdişi ezhan zihinleri bu manada kurcalayan gibi bir zarar vermedikleri doğrudan doğruya bir işaret-i gaybiye ve bir inayet-i Rabbani olduğu bizce muhakkaktır. Subhaneke la ilmelene illa ma allemtene inneke entel alimul hakim ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. الفاتحة مع الصلوات